Yani şimdi bugün ayın kaçı? 19 Mart 2010. Şimdi
çok karışık.
Bunları nasıl bağlantı yapacağız? Yani burada ilişkili kavramlara bakarsak o geçişler aslında şey, yani oluyor ya da görülüyor. Yani ilişkili kavramlar hangileri? Şimdi yaşam ideası dolaysız. Dolaysız olarak aldığımız zaman o zaman dolaysız ideal.
Dolaylı olduğunu bilerek alıyor.
Yani dolaysız ideal diyor. Değil mi? Dolaysız ideal.
Evet, yok, yaşam yok. Dolaysız
ideal. Dolaysız da yaşam.
İdeanın ilk biçimi yaşamdır.
Evet. Çünkü daha önce ideayla karşı karşıya değiliz. İdea öznel kavram ve öznellik ve nesnenin ya da nesnelliğin birliği. Yani idea ilk kez burada ortaya çıktı ve dolaysız idea yaşam.
Dolayısıyla.
Şimdi yaşamda beden ve ruh var. Ve beden insanın doğaya, özellikle doğaya değme noktası. Yani şimdi dolaysız ideayı aldık, yaşam dedik. Tamam. Ne yapacağız mantıksal olarak? Nasıl ilerleyeceğiz? Yaşam nedir? Yaşam ruh ve bedenin şimdi birliği.
Dirimlilik olarak bak. Dirimlilik olarak diyor. Dirimlilik olarak evet. Da ruh ve beden ikilisinden bahsediyor.
Evet.
Ama yani, ölüm halinden de bahsediyoruz.
Dirimlilik de ruh ve bedeni gerektiriyor. Yalnızca bir şey var. Yalnızca ruh dirimli olabilir mi?
Hayır.
Yalnızca beden.
Yalnızca ikisi beraber.
Dirimlilik ikisinin birliği demek.
Yaşam, ruhla yaşam aynı şey.
Dirimlilik yani. Ve yaşam aynı. Yani, ruh ve yaşam aynı değil.
Dirim ve yaşam aynı şey değil mi?
Dirim ve yaşam aynı. Dirimli denen, dirimli demek canlı demek.
Canlı.
Ya da yaşayan demek. Yani Türkçe çok zengin o konuda. Living İngilizce'de. Lebendik. Yani bunlardan başka can sözcüğü var. Şeyde belki animaya karşılaşıyor. Yani şimdi öznellik ve nesnellik birleşti. Bu birlik son bir durum ve buna egal idea dedi.
Tamam, o da buraya kadar
gerçeklik dedi daha doğrusu. Yani gerçeklik. O idea sözcüğünün neden seçtiğini inceledik. Neden
kavram
seçti?
Ve realitenin birliği.
Çünkü platonik ideanın kendisi Hegel'in bu noktadaki birliğinin karakterini taşıyor. Taşıyor mu? Yani özellik ve nesnelliğin birliğini taşıyor mu platonik idea? Ya da kavram ve realitenin birliği.
Platon'un
ideası.
Yani Platon uzmanı değil mi ama bildiğim kadarıyla taşıyor.
Neden? Nasıl taşıyor? Şöyle taşıyor. Platonik idea, form, kavram, evrensel. Yani ona o kavram olma yanından ötürü öznellik de yükleyebiliriz. Öznellik şey demek değil, insanın bilincinde olması demek değil. Yani.
Ne demek?
Özellikle ne demek o zaman? Yüklem yüklenebilme demek.
Nesnelliğini nereden alıyoruz?
Nesnelliğini nereden alıyoruz?
Yani esas olanı.
Esas olanı.
Nesnelliği çok tamam ama.
Bak özellik kolay diyoruz. Nesnelliği nereden alıyor? Platonik idea nesnel.
Evet.
Hayır. Platonik ideanın doğası, kavramı, özü nesnel olmadı. Evet. Neden? Çünkü insandan bağımsız olarak var. Ama aynı zamanda subjektif olmak durumunda. Neden subjektif?
Yani şeyde yani. Bir
soğayı gülümde
platonik ideal yok. Yani insanda
bir
var.
Bir
söyle.
Bir soğayı
gülümde platonik ideal yok. İnsan
aygır
var.
İdeası.
Yani
hayvan.
Yani insanda var.
İşte onun nesnelliğini.
Yani o aygır olduğu için onun ideadan bir pay alamayacağını, aygır ideasından pay alamayacağını yani düşünmek yani, biraz da. Şey olur. Zavallı hayvan. Yani o da bir şey.
Hayvan ideası.
Yani en azından bir şey var. Hayvan kavramı var. Yani şimdi bunlar bize komik geliyor. Kedi ideası bilmem ne falan. Ama yani ya, şey bir taraf var.
Yani
oradaki
gerginin onun kendi düşüncesi açısından yok demek.
Yani o açıdan sübjektif.
O açıdan söyledi. Yoksa hani evet. Hayvan ideası yoktur demek istemedi sanırım.
Evet.
Yani şimdi, su aygırının bir sücesi yok yani. Ya sonuçta tamam hani nesnel olarak yani su aygırın
her şey.
Kavramı
olabilir mi? Olabilir mi? Değil. Var. Var. Yani bir kavram, bir düşünsel, bir evrensel yan var.
Su aygırında, işte su aygırından başka hiçbir şey yok. Sadece su, o var yani. Başka bir şey yok.
Yani onlar, bütün bu hayvanlarda, organik doğada bütün bir ön süreç kapsanıyor ve yani orada tasımın olmadığını ya da nesnelliğin olmadığını falan şey yapamayacağız, düşünemeyeceğiz. Şimdi daha yalın karıştırmadan belki bunları daha sonra şey yaparız, herkes kendi düşünebilir ama platonik ideanın nesnelliği şundan geliyor, idea insana bağlı değil. İdeanın varlığı insanın onu algılamasına bağlı değil.
Tamam işte.
Zaten onun için o, nesnellik.
Nesnellik.
Özelliği nereden geliyordu?
Özelliği
realize olmasından.
Aynı zamanda kavram olmasından geliyor. Yani
bilinçte de olabilmesinden.
Evet.
Tabii bilinçte de olabilmesinden geliyor ama olabilmesi. Yani bilinçte olması şart değil. Kavramın insan bilincine bağlı olması diye bir şey söz konusu değil. Yani onu ayıralım. Yani şimdi bir öznellik var. İnsan bilincine ait olan şey. Hegel öznelliği o anlamda almıyor yalnız. Yani onu da kullanıyor ama bozuyor aslında. Yani
Hegel bardak kavramı bozuyor. Bu bardakla işlediğin zaman bu bardak onun öznelliğini oluşturuyor. Kavramın realitesi gibi. Bardak kavramı ve belirli bir bardak.
Şimdi biraz daha ilerleyelim. Kavramdan başka yargı ve tasımı da inceledi Hegel ve bunları da insan bilincinin karakteristiği olarak değil ama örneğin her şey yargıdır dedi. Her şey tasımdır dedi. Yani onları da öznel olarak incelerken aynı zamanda da nesnel olarak inceliyor. Hegel'in özneden anladığı şey kavram, yargı ve tasımın birliği. Bunun için de öznel. Ya belki daha iyi anlatılabilir. Ve yani bilmiyorum Hegel onu kendisi yapıyor mu ama burada bir öznellik durumu var. Üçünün. Üçü için. Yani bunları öznel mantık altına alıyor. Özel mantık, nesnel mantık ve ideal. Hegel'in son bölümü sınıflandırması böyle. Şimdi bu mantıksal olarak tutarlı geliyor mu bize? Biz o mantığı şey yapabiliyor muyuz? İzleyebiliyor muyuz? Onu yapıyoruz. Yani Hegel okurken herkesin yapması gereken şey herhalde o. Yani Hegel bir mantıksal, nesnel bir mantıksallıktan söz ediyor ve aynı zamanda da insan mantığının da bunu anlayabileceğini ya da odaki yapıyı taşıdığını düşünüyor Hegel.
Şunu nasıl ekleyebilirsiniz? Mesela tasım ya da genel bir yargı da nesnel bir yolda anlaşılabilir. Yani benim için doğru olan bir tasım nesneldir yani herkes için. Peki niye öznel?
Şimdi
yani oradaki nesnellik benim için.
Oradaki nesnellik dediğin şey senin gerçek anlamda nesne değil ama eğreti anlamda nesne. Dikkat edersen. Nesnellik yani doğruluk, geçerlik anlamında nesnellik diyorsun. O nesnel olması, nesne olması anlamına gelmiyor. Senin
evet, nesne olması anlamına gelmiyor ama şey anlamına geliyor. Yani ortak.
Evrensel, ortak.
Ortak anlamına geliyor.
Evet.
Bu anlamından uzak bir ifade mi nesnel olması?
Evet.
Yani nesne çıktıktan sonra artık nesnellik başlıyor.
Yani öyle demek.
Kavram o zaman buluyor. O zaman benim daha yani yanlış bir anlamda kullanıyoruz günlük dilde nesnelliği.
Tabii, değişik anlamda yani, yanlış değil de.
Eksik. Yani, kavramlar atlıyor orada.
Yani
şunun için benden bağımsız herkes tarafından kabul edilebilecek doğru bir şeye sahip olan şeyden nesnel diyoruz biz.
Haklı olarak diyoruz.
Haklı olarak mı diyoruz?
Çünkü orada da öznenin keyfiliğinin dışında onun kendi
varlığı var.
Varlığı var.
Gerçekliği
onu kastediyoruz. Yani orada tam Hegel'in
nesne her zaman nesneliğe karşılık düşmeyebilir çünkü genelde kabul edilmiş bir şey de yani öznelik karakteri taşıyabilir ya da yanlış olabilir.
Tabii. Yani ortak o yüzden onları da tam işlememek gerekir. Yani nesnel olduğunu düşündüğümüz bir şeyin herkes tarafından paylaşılması onun için temeldir.
Nesnellik için temel kriter
ne?
Kendi gerçekliğini kendinde taşıması. Yani karşılığını kendinde taşıması.
Evet.
Zaman gerçekliğini dediğimiz zaman aslında orada zaten ideadan bahsetmiş
oluyoruz.
Evet. Yani, o da olmuyor.
Tabii o da erken. Yani nesne henüz gerçek de değil.
Değil. Ama realitesini kendinde taşıyor demekten başka nasıl diyebiliriz?
Varlığından söz edebiliriz olsa olsun. Yani nesnelliğin sadece varlığı var orada.
Kavramın kendisi olmuş halde. Nesnelliğin için.
Nesne, bir saniye, nesne tam olarak kavramın
karşısında duramaz.
Realize belirlerim, belirli kazanma noktası bir bakıma. Eğer şimdi bir saniye, o
ağaç bütün ağaç ideyasını içinde barındırıyor. Dolayısıyla yani ağaç olmak tohumun ya da işte tohum olmak ağacın nesnelliği.
Yani diyeceğiz şu anlamda diyeceğiz ama ya, genel anlamda dememizin çok güçlü bir şeyi yok. Ama tohumda ağacın nesnelliği yatıyor dersek böyle bir şey diyorsun değil mi? Onun anlamı tohumda ağacın teleolojisi yatıyor. Ereksellik nesnelliğe ait o bölümde. O yüzden doğru yani. Tohum şimdi yani bu kavramları şey yapabiliriz böyle kendi aralarında her noktada bağlayabiliriz ya da karşılaştırma yapabiliriz ve iyi olur aslında o. Ama Hegel kavram, yargı ve tasıma bunlara öznellik alanı diyor. Ve ondan sonra yani
kavram, yargı ve tasıma yüzdeyiz öznellik alanı diyor. Yani bunlar kesinlikle evet. Öznellik alanı.
Kavram ve yargı daha kolay öznellik alanına koyulabiliyor da tasım da ben şaşırdım. Tasım açıkçası nesnel...
Ama yargıların bir şeyi, yani kavram ve yargının birliği diyor. Yani tasımı eğer şeyi hatırlayabilirsek iyi olabilir. Yani tasım bir üçlülük yapısı ve kavram yapısı da üçlülük yapısı. Ve yargı bir ikilik yapısı. Yargıda ayrım vardı. Yargı henüz kendini tamamlayamamış olan bir...
Kavramın üçlülük yapısı derken evrensel...
Evet, tabii. Tasımda da bu üçlülük evet. Korunuyor. Ve tasımda bu üçlülük korunurken aynı zamanda o tasımın şeyine, o öncülleri ve orta terimi olarak kullanılan şeyler de yargılar.
Tasımın vargısı nesnel olmuyor mu?
Ne anlamda? Yani tasım vargısı yanlış da olabilir.
Olabilir mi? Yani
çünkü tasımın üç momenti var. O üç momentin her birinin kendileri tasımlar aslında. Çünkü yani şimdi tasımı kavramın kendi için biçim diye alırsak ya da tasım özel olarak kavram. Kavramın momentlerini kapsıyor. Şimdi bunu şema yapmana hiç gerek yok aslında ilkin. Yani evrensel, tikel ve tekili kapsıyor tasım. Kendi şey olarak, yapısı olarak ve açık olarak kapsıyor. Çünkü kavram geride kaldı. Yani kavram artık tasımın harcına girdi. Ve şeye baktığımız zaman, tasımın momentlerine baktığımız zaman bu momentlerin her biri evrensel, tikel ve tekil. Bunların her biri şey, kendi dışındaki iki momenti de kapsıyor. Her biri birer tasım aslında. Tasım momentlerinin kendileri de tasım. Ve bu böyle kötü sonuca gider. Yargı
tasımın momentlerinin her biri çok farklı.
Kendisi tasım.
Yine tasım derken o momentler mesela birinci yargıda hani yargılardan oluşmuyor ama hani biçimsel olarak ilk önemlisi ya da ilk yargısı mı tasımlar tasımdır esasında diyoruz.
Evrensel tikeldir diyorsunuz.
Birinci öncülü mü mesela? Yani aslında bir üçlülük yapısı var ya.
Aslında üçlük, hani yargıda ikilik yapısı var. Yargı var. Şey yapıyor, evrensel tikeldir diyor ve öyle kalıyor. Yani
tasımın momentine bir örnek verebilir misin? Neye tasımın momenti diyoruz?
Evrensel, tikel ve
tekil.
Yani her şey tasımdır diyor Engel. Her şeyin bir evrenseli vardır, tekili vardır. Mesela yaşamda evrensel yani yaşamın kendisinin bir tasım yapısı olduğundan söz ediyor. İlkin bu yaşam kategorisinin açılmamasını kendisini ona göre yapıyor zaten. Evrensel ama burada yine de şey, tekil bireyle başlıyor ya da bireyselle başlıyor. Şimdi yaşam kategorisinde şey inceliyor gel. Oradan buraya geldik aslında. Dolaysız evet. İdeayı inceliyor. Yani ruh ve beden birliğini. Ondan sonra süreç diyor. Süreç doğayla ilişki. Yani şeyin bedensel olarak kendi içinde kendine bir koruması, sürdürmesi. Oradan bir şekilde orayı tekrar yakından inceleyeceğiz. Şeye geçiyoruz. Türe geçiyoruz ve çünkü tür orada, yani bireyden çok tür kalıcıdır diyor Hegel. Ve türün sürekliliği içinde eşeysel ilişki, eşeysel birleşme gerekiyor. Yani bireyin kendisiyle değil ama kendi karşıtıyla birleşmesi ve o şekilde türü sürdürmesi gerekiyor ve sonunda ölmesi gerekiyor. Ölüm bilgiye geçiş momenti. T'nin doğuşu, yani doğanın ölümü T'nin doğuşu oluyor. Yani doğa hala yaşam alanında T'ne şey yapmış değil, geçmiş değil. Şimdi yaşama geldiğiniz zaman yaşamın kendisi bir tasım ve orada bir şey var, yine üçlü yapı var. Ve o üçlü yapı ya da o tasım karakteri Hegel'in bu çalışmada şey, yaşamın çözümleme biçimi. Onlara bakarsanız...
Tür, bu arada tür kavram olarak, tür, yaşam kavramından sonra alınan bir kavram değil mi?
Tabii.
Daha öncesine ait değil.
Yok. Ya bak, isterseniz yaşam ne kadar? Burada iki sayfa küçük mantıktan. Evet. Oradan Hegel'i bir okuyalım ve evet, bakalım yani burada ne kadar başarılı olmuş anlatmalar. Dolayısıyla şimdi çok takılırsak sonuna gelemeyiz ama kısa kısa takılabiliriz. Dolayısıyla idea yaşamdır. Kavram ruh olarak bir bedende olgusallaşır ki, yani tikelleşir ki, ruh bunun dışsallığının dolarsızca kendini kendisiyle bağıntılayan evrenselliğidir. Ruh diyor bunun evrensel yanıdır. Bedenin, bedende evrensellik yanıdır. Ama o denli de onun tikelleşmesidir. Öyle ki beden ondaki kavram belirlerinden başka hiçbir ayrımı anlatmaz. Son olarak ruh sonsuz olumsuzluk olarak tekilliktir. Şimdi burada evrenseli, tikelleşmeyi ve tekilliği verdi. Tasım yapısını koydu. Nasıl koydu? İlkin evrensel, dolaysız olmasından ötürü. Yani hatta varlığı bile evrenselle karıştırmayın diyor ama evrensel de bir dolaysızlık ya da belirlenimsizlik var. Bu ilk yaşamın ilk karakteri bu. Evrensellik. Bedende olgusallaşması yaşamın bu
şey, dışsallıkla diyor. O cümle nasıl?
Ruh bunun dışsallığının dolaysızca kendini kendisiyle bağıntılayan evrenselliğidir. Yani şimdi orada yaşamın bedenin dışsallığının evrenselidir diyor. Yani ruh bedenle ilişki içinde ve bu bedenin baştan sona bedenle birlik içinde ve yani ruha burada evrensellik karakterini veriyor. Kendiyle bağıntılı evrensellik.
Onu bedeni evrensel yapan şey ruh. Kendiyle ilişkiye geçiren.
Hayır. Evrensel kendi ruhun kendiyle ilişkide olmasından geliyor. Evet. Yani evrensel kendiyle ilişkide olduğu için evrenseldir. Orada henüz başkası
ve son türe geçiyor galiba.
Ama o denli de tikelleşmedir. Hadi türe geçmedik. Türe ancak şeyden geçeceğiz. Son momentte geçeceğiz.
Tikelleşme tür değil mi peki?
Değil. Yani bireysel burada önemli olan geçiş problemi şeyde. Yaşamın niçin tekilde var olması gerektiği. Yani orada
Partikülerizasyon. Türkçe nasıl?
Orada şimdi Hegel Einzelheit diyor. Ein bir demek. Einzelheit şey tekillik, birlik. Birlik diyemiyoruz Türkçe'de çünkü o zaman evet o toplum birliği olarak tekillik, singularity ama İngilizce onu individuality olarak çeviriyorlar. Yani bireye Einzel'le şey, birey demek ama İngilizler onu individual olarak çeviriyorlar. Yani singular olarak çevirmiyorlar.
Çok nasıl çeviriyorlar?
Olabilir. Şimdi daha şey gelmedik, türe gelmedik. Yaşam kategorisinin kendisi bir tasım, evrensel, tikel ve tekil. Birbiri dışındalık olarak, yani tekilliği anlatıyor, birbiri dışındalık olarak var olan nesnelliğinin eğitişimi ki bu nesnelliği bağımsız kalıcılık görünüşünün öznelliğe geri götürür. Öyle ki tüm üyeler eşit ölçüde karşılıklı olarak kıpsal araçlar ve kıpsal eleklerdir ve şimdi söyleyeceğim ve yaşam başlangıçtaki tikelleşmeyken olumsuzca kendisi var olan birlik olarak sonuçlanır. Ve beden, yani burada bunda ayrıntılı okuyabilirsiniz. Tikellikten tekilliğe nasıl döndüğünü. Çünkü tekilliğe dönmesi için evrenselin ve tikelin bir olduğunu gösterilmesi gerekir. Burada onu yapıyor.
Ne diyor? Olumsuzla?
Olumsuz olarak kendi için var olan birlik olarak sonuçlanır diyor. Yani birliğe tekilliğe geldi. Bedensellikte eğitimsel olarak salt kendi kendisiyle birleşir. Ruhun bedenselliği, ruh ve bedenin birliğini söylemek zorunda. Yani ruh bir yerde duruyor, beden ayrı bir yerde duruyor değil. Burada beden diye şeyi düşünmememiz gerekiyor. Fiziksel, özdeksel bedeni düşünmememiz gerekiyor. Beden kavramını düşünmemiz gerekiyor. Bedeni beden yapan şey ruhla birliği. Yani şey yapacağız. Bu yolda yaşam özsel olarak dirimli bir şeydir. Evrensel değil ama tekildir. Yaşam tekildir. Ve dolaşsızlığına göre bu tekil dirimli şeydir. Bu tekil, bu delik. Evet, bu tekil, evet. Sonluluk bu alanda idanın dolaşsızlığı nedeniyle ruh ve bedenin ayrılabilir olmaları birbirlerini taşır. Niye sonluluk var burada? Ruh ve bedenin ayrılabilir olmaları niye var? Çünkü beden şey değil, mükemmel değil. Ondan önce konuşmuştuk. Yani idanın
ama burada ona kavramın, bir şey çıkarsamadık ki.
Sonluluk nasıl var? Niye bir, niye yaşam, yani yaşamlar niye sonlu? Yaşam niye sonludur? Niye son? Çünkü idea orada henüz şey değil. Dolaysız idea ya da henüz tamamlanmış idea değil ya da henüz kavram ve realite arasında birlik yok. Yani ruh kavramı ve beden kavramı
dışsal da. Bu anlamda kullanıyor belki de
o dışsal. Dışsal olması, şimdi onları daha sonra belki daha iyi anlayacağız. Çünkü burada yine dışsallığın İçsellikle bir bağlantısı var ya da dışsallık burada şey.
En önemli belirleyici şey değil mi? Yani bedenin sonlu olması şeyin de yani ruhun da sonsuz olması.
İşte yani o çıkmıyor. Yani ruhun yani sonsuzluğu
onu orada çıkmıyor. Anlayamıyoruz. Öyle bir şey çıkmadı. Biz şimdi, daha önceden bildiğimiz bilgilerle
bu önemli. Bunları sırf kuramsal böyle yan sonuçlar olarak söylemiyor. Yani ruhun ölümsüzlüğü kavramı, düşüncesi burada buradan çıkmıyor. Yani rasyonalizm öyle bir kavramı şey yapıyor, çıkarsayamıyor. Ruh sonlu. Çünkü bedene bağlı. Bedenle birlikte var ve bedenle birlikte yok.
Peki bedeni nasıl sonlu olarak
beden neden sonlu? Beden her şeyden önce şey diye düşünürsek, onu doğadaki bir varlık olarak düşünürsek, doğada sonlu, doğada sonsuz bir şey yok. Yani çünkü beden, şimdi teorik olarak bedenin sonsuzluk kazanması olanaklı. Yani beyin hücreleri, kan damarları, kaslar, kemikler, bütün organlar falan bunlar özdeksel yapılar olduğuna göre bunları yeni tutmak, bozulmamış tutmak teorik olarak olanaklı ama olmuyor. Yani
o zaman sonsuzluğun da bir olanağı değil mi? Ama aynı zamanda yani bir tarafıyla da sonsuz olan bir şey. Çünkü yani kalıcı olan o yani. Kalıcılığa şey sağlayan. Aslında tabii onu bedenden işte ayrı diyemeyiz.
Evet, bedenden ayrı kalıcılığı yok. Yani yok da. Beden, ruh ve beden bir diyor. Bu diyalektik, evet, diyalektik böyle yan yanalık değil. Yani değil ikisi de birbirinden sodyum klorürde olduğu gibi analiz edersen öğeler tek başlarına varlıklarını sürdürürler diyemiyoruz. Ruh varsa beden var. Beden bozulduğu zaman ruh da onunla birlikte o da bitiyor. Yani öyle olması gerekir ve o zaman diyalektik yani diyalektik sulandırılmış olur. Ya Hegel'in bu birçok yerde bunu gösteriyor. Özellikle de insanların kabul etmekte çok güçlük çekecekleri noktalarda gösteriyor. Yani aydınlanma ve boş inanç bunlar karşıtlar. Dolayısıyla aydınlanma da boş inanç. Ama insanlar aydınlanmanın şey olduğunu sanıyorlar. Dolu yüksek inanç. Bir şey. Yüksek bir şey olduğunu bir sanıyorlar.
Birbirlerine karşı tuttukları için iyi, kötü, güzel, çirkin.
Evet. Yani bu sadece yan yanalık ya da sadece birliktelik değil. Aynı zamanda gerçek anlamda bir olmaları anlamına geliyor. Ve baktığın zaman gerçekten görüyorsun. Çünkü aydınlanma da şeye dayanıyor. Sonunda bilgiye dayanmıyor. Yani eğer aydınlanmanın bilgi terimi olarak aynı zihni kullanıyor. Bilgi demiyor ona. Yani içgörü diye ben çevirdim. Insight İngilizcesi ve orada o insight'ı bilgi diye kabul etmiyor. Yani şey aydınlanma bilmiyor. Aydınlanma kuşkucu, görgücü ve aydınlanmanın bilgiye ulaşması olanaksız. Aydınlanmanın felsefesi Görgücülük. Görgücülük zaten pozitivizm kılığına girdiği zaman bilimi ve bilgiyi reddettiğini açıkça söylüyor. Ve geriye ne kalıyor aydınlanmanın şey olarak? Bir tür inanç kalıyor.
Peki ruh ve bedenin birliği ne diyor? Yaşam mı diyor? Yani ruh ve bedenin...
Evet.
Şimdi biri sonlu, biri sonsuz gibi düşünür.
Öyle düşünmüyoruz falan. İkisi de şey, sonlu.
İkisini de sonlu olarak düşündük, tamam. Evet. Dolayısıyla ruh ve bedenin aslında ortadan kalkması gibi, yani sonlu olarak değil de ortadan kalkma olarak düşünmemiz gerekmiyor mu ruh ve bedenin? Yani biri sonlu, biri sonsuz ama onunla sonlu ve sonsuzun birbirini ortadan kaldırması gibi bir yeni kapıya geçmiyor muyuz orada?
Biri niye sonsuz oluyor, biri sonlu?
Yaşam. Ortadan kalktığı zaman ürünü evet. Öyle çıkartmayacak mıyız?
Evet. Ama olsun, yani oradan oraya nasıl geçiyoruz? Hiçbirinin sonsuz olduğu söylenmedi. Ne ruhun ne de bedenin. Her ikisi de şey, birlikte yani bulunuyorlar.
Zaten anlamadığını ben de ifade ettim. Evet,
Sonluluk bu alanda diyor, ideanın dolaşsızlığı nedeniyle ruh ve bedenin ayrılabilir olmaları belirlenmeni taşır. Bu şeyde 216 paragrafın sonuna doğru. Bu dirimli olanın ölümlülüğünü oluşturur ve bedenin ayrışma. Ama ancak dirimli öldüğü zamandır ki ideanın iki yanı ayrı birer bileşen olurlar. Bu ne demek?
Beden dirimli olmak
bileşen olurlar.
Ruh ve
beden de kalmıyor. Çünkü ceset artık doğal değil bile ona ceset diyor.
Ruh ve beden bir beden ideal olarak
demiyor.
Yaşam olarak ideal
olarak. Evet.
Ekin'de var.
Ekin'e bakalım.
Var.
Şimdi okuyacağız. Bedenin tekil üyeleri neyseler ancak birlikleri yoluyla ve bir birlik ile bağıntı içinde olurlar. Tamam. Yani kol, el, bacak falan bütün bunlar. Ancak birlik içinde o karakteri. Böylece Aristoteles'in daha önce belirttiği gibi örneğin bedenden koparılmış bir el henüz ada göre bir eldir. Ama olguya göre değil, gerçekte bir yer değildir diyor, bedenden kopmuş bir yer. Artık özdek. Şimdi, anlayan bakış açısından yaşamdan çoğu kez gizemli bir şey olarak söz edilir. Yani işte yaşam nedir? Hiçbir kategoriyi doğal bilinç ya da anlak şey yapamaz, bilemez. Yani yalnızca uzayı, zamanı ya da sayıyı.
Şey
evet,
yaşam ya da daha komple.
Yaşam çok da yüksek ve o yüzden gizemli bir şey olarak söz edilir ve genel olarak kavranılmaz olarak görülür. Çünkü bakıyorsun bakteri...
Mekanik değil yalnızca, kimyasal değil evet. Yalnızca.
Ve özdeğin üzerinde bir şey, ekstra bir eklenti gibi görünüyor. Yani böyle mistik bir şey gibi görünüyor.
O yüzden epiyolojiyi sanırım bu noktada.
Evet. Neye inanın?
Yani işte yaşam ve ruh, yaşam evet. Olucu ruh olacak. Ruhu kabul edenler bu anlamda, bir de etmeyenler var.
Evet. Şimdi anlak kavranılmaz olarak görülür diyor. Ama anlak gene de böylece salt kendi sonluluk ve hiçliğini ele verir. Yaşam gerçekte kavranılmaz bir şey olmaktan öylesine uzaktır ki onda tersine önümüzde kavramın kendisine ve daha doğrusu kavram olarak var olan dolayısıyla ideayı buluruz. Yaşamda kavram var ve kavram ilk kez orada şey kazanıyor. O telosun ya da DNA'daki ölü durumun, o da kavramın durumu, onun ötesine geçip bir bakıma özgürlüğe çıkıyor. Ya da elimsellik kazanıyor. Yani kavram, ideanın, şey, yaşam idea, kavramın kendi öğesine ulaşmasının başlangıcı. Artık şey de, orada tin alanı gibi bir alandayız ama henüz tin, yani DNA henüz doğar. Ama yaşam ruhla başlıyor ve ruhu doğaya da katıyoruz, tin alanına da katıyoruz. Ama ruhu tin alanına kattığımız zaman aynı zamanda da bu şey yaşam tinselliğe de geçişin şeyi.
Peki bunu böyle mesela özdekle falan birleştirebiliyor muyuz? Ne? Yani bunu özdekle mi?
Evet, beden özdek.
Beden özdek. Beden özdekle.
Şimdi biraz devam edersen
zaman, o zaman tini enerji mi diyeceğiz?
Tin gelmedi. Gelmedi.
Ruh dediğimi.
Enerji diyebiliriz ama bu şey değil. Yani enerji kimyada da var, fizikte de var, yani mekanikte de var. Daha sonraki süreçlerde de var. Enerji yetersiz bir kavram şeyi anlatmak için, ruhu anlatmak için, yaşamı anlatmak alt bir kavram, geri bir kavram. Çünkü yani şeyde de var, güneşte de enerji var ve güneşin kimyasal yapısı en ilkel kimyasal yapı. En özel kimyasal, helyumdan ve hidrojenden oluşuyor. Yani güneşte şey bile yok, argon bile yok. 3 numaralı, 4 numaralı atomlar bile yok. Ve o da enerji neresi orada şey gibi görünüyor, çıplak gibi görünüyor. Arı enerji gibi ama değil, arı değil tabii. Ve enerjiden, özellikten ayrı bir şey değil. Devam, ama şey dedim. Böylelikle hemen yaşamın eksikliği de anlaşılmış olur. Dolaşsız idea dedi. Bu eksiklik kavram ve olgusallığın burada henüz birbirlerine gerçekten karşılık düşmemelerinden oluşuyor. Yaşamda kavram ve olgusallık birbirine karşılık düşmüyorlar. Çünkü kavram ruhken onun karşısında duran şey olgusallık, onun realitesi beden. İkisi apayrı şeyler. Yani bir diyoruz ama aynı zamanda da apayrı şey. Biri kavramsal ya da evrensel, bak tinsel diyemiyor burada, ben de takılıyorum. Yani ruh tinsel değil. Ama kavramın bulunuşu, kavramın kendi için bulunuşu, onu da söylemek gerekir. Ve karşısında da, karşıtı olarak duran da beden ve bunlar birbirine karşılık düşmüyorlar. Bu yaşamın sonluluğunun zemini.
Şimdi bu cümle önemli okuyor.
Yaşam kavramı ruhtur. Yaşam kavramı ruhtur. Ve bu kavram bedeni olgusallığı olarak alır. Bunları konuştuk. Ruh bir bakıma bedenselliğin üzerine yayılmıştır ve böylelikle böylece ilkin salt duyumsayandır. Burada bunlar güzel şeyler. Çözümlemeler.
Duyumsayandır.
Duyumsayandır. Ve Aristoteles de duyarlıkta ilk.
İlkilme.
Duyarlık, ilkilme ve evreme.
Duyarlık bir şey.
Bunlar. İlkilme.
İlkilme.
Evet.
Aristoteles
mi? Evet. İlkilme. Irritability. Henüz özgür kendi için varlık değildir. Yani benim sana bu. Yaşam süreci henüz yüklü olduğu dolaşsızlığın üstesinden gelmekten, yaşam süreci diyor. Ve bu süreç kendisi yine bir üçlü süreçtir. Sonucu olarak yargı biçimindeki ideayı bilgilenme olarak ideayı alır. Yani bundan sonra dolaşsız ideadan dolaylı ideaya geçecek. Bunların birliğine geçecek ve oradan bilgiye geçecek. O bilgilenmeleri bilgi yapacağız. Yani aynı şey. Dirimli kendilik bir tasımdır ki kapılarının kendileri kendi içlerinde birer dizge ve birer tasımdır. Ama bunlar etkin tasımlar ve süreçlerdir ve dirimlinin öznel birliğinde salt bir süreç oluştururlar. Dirimli böylece kendiyle birleşmesinin sürecidir ve bunun kendisi üç süreç içinden geçer. Bunlar şimdi yani dirimli varlık bir süreçtir diyor. Tamam. Şimdi yani Hegel mantığı şey yapmıyor, böyle soyut düşüncelerden falan türetmiyor. Şeyden, yaşam bilgisinden, tasarımlardan türetiyor. Dirimli varlık, yani yaşayan bir birey düşündüğümüz zaman bu bir süreç. Doğuyor, gelişiyor ve yürüyor ve ölüyor. Yani burada neler var? Temel kategoriler. Bir doğuş var. Ondan sonra onun süreç olması var. Süreç olması yani değişmeyen bir şey gibi değil. Bitki bile bir süreçten geçiyor. Bunun
bakteri geliyor.
Evet, ama orada büyümesi var. Yani biyolojik olarak.
Ereksellik var.
Ne var?
Ereksellik var.
Var, ereksellik var tabii. Ama daha ne şey olarak, yani o orada yeni kategoriler neler? Yeni kategoriler onun süreç olması, büyümesi. Doğayı yiyor, tüketiyor. Doğayla ilişki içinde, dışsal doğayla ilişki içinde, bedenselliğinden dolayı. Eğer yalnızca ruhlardan oluşsaydı insanlar doğayla ilişki içinde olmayacaklardı. Beden insanı doğaya, o sürece götürüyor ve yani bunlar hep yine şey, sonluk alanında ve doğa özdeksel alanda olan şeyler. Orada birey yaşam süreci onun kendini beslemesi, büyütmesi, beslemesi, büyütmesi, beslemesi, büyütmesi. Ama yaşamda şey var, üreme var. Ve üreme türle ilgili. Yani üreme, şimdi Hegel belki bunları çok sistematik vermiyor aslında ama üremeyi düşünürsek, üreme kavramı bizi tür kavramına götürmek zorunda. Çünkü türün üremesi var burada. Yani bir maymun ürediği zaman fil sürmüyor. Maymun türü sürüyor. Üremenin şeyle, türsellikle bağlantısını göstermek gerekir. Üremenin karşı cinsle, karşı eşeyle balansını göstermek gerekir. Yani bitkilerde olmuyor bu. Bitkiler tek eşeyli değil mi?
Çift olan da var.
Çift olan da var. Ama bitkilerde şey yetebiliyor. Kendi kendini dölleyebiliyor. Ya da kendi kendini dölleyen şeyler de var.
Hayvan türlerinde
hayvanlarda da var. Ama buna neden? Şimdi Hegel'in burada çözmeye çalıştığı problem bu. Mantıksal olarak onu göstermek zorunda. Yani erkek ve kadın vardır ve bunlar birleşirler, tür sürer. Bu şey anlam şey söyleyebileceği bir şey. Erkek ve kadını ya da eşeysel ayrımını çıkarsamamız gerekiyor. Onu çıkarsıyor.
Bilgiye nasıl bilir? Bağlıyor onu artık.
Orada onu çok güzel bağlıyor. Çünkü bilgide burada ideal dedi ruh ve bedenin birliğinden oluşuyor ve ruh ve beden yani kavram ve ideal kavram ve realitenin birliğiydi değil mi?
Evet.
Ama ruh ve bedenin birliği ideanın gerçek içeriğini o oluşturacak olan birliğe yanıt vermiyor. Ona karşılık düşmüyor. Sonluluk. Bilgide yine bir birlikten söz ediyoruz. Öznellik ve nesnelliğin birliği ya da kavram ve realitenin birliği bilgi aşamasında. Yaşamda olduğu gibi. Ama burada şey var, ideanın ve nesnesinin ya da realitenin, kavram ve realitenin daha doğrusu, daha büyük bir yaklaşması var.
Bilgi burada kendini nesne alma anlamında.
Evet, kendini nesne, kendini yani kavram kendini nesne alması gerekiyor ve gerçekten de öyle yapıyor. Ama bilgi ilk anda o kavramı tam olarak kendi doğası içinde nesne alamıyor. Yani orada bilgide şimdi şeyi görelim ondan sonra oraya geçeriz. Bilginin ve yaşamın mantıksal bağlantısı. Yani orada kavram ve realitesi, ruh ve beden ilişkisi sonludur diyor değil mi? Sonluluk bu alanda bir daha okuyalım orayı. İdeanın dolaysızlığı nedeniyle ruh ve bedenin ayrılabilir olmaları belirlenimini taşır. Bu derinli olanın ölümlülüğünü oluşturur. Buradan bilgiye geçiş yapıyor. Yani ayrılabilir olma ideanın momentlerine ayrılabilir olması. Şimdi ideanın momentleri, bilgide de ideanın momentleri söz konusu. Çünkü bilgi gerçeklik. Yani bilgi şeyin kavram. Ya Kant bilgiyi nasıl, gerçeği nasıl tanımlıyordu? Benim tasarımımın diyor nesneye karşılık düşmesi, arzusuna eriştirisine böyle bir tanım veriyor. Hegel diyor ki bu doğruluktur diyor. Yani bu gerçeklik değildir diyor. Gerçeklik tam bir çakışmayı gerektiriyor. İki uç arasında, özne ve nesne arasında tam bir çakışmayı gerektiriyor. Şimdi o alandayız. Özne ve nesnenin çakışması alanındayız.
Yani ideanın gerçekliği gibi. Yani idea...
Ya gerçekliğin kendisi.
Kendisi.
Ama ilkin onu da evet, açındırıyor. Yani ideanın kendisi analiz ediliyor ve ilkin dolaysız. O zaman...
Ve dolaysızlığı onu ayrılabilir kılıyor. Ayrılabilir.
Öyle diyor.
O niye öyle? O geçiş.
Dolaysız.
Dolaysız olmak.
Çünkü nesnesiyle şeyini henüz tam koymuş.
Çünkü gerçekliği olmayan bir idea olamaz. Yani tersten evet. Düşünürsen. Gerçekliği olmayan...
Ama niye dolaysız?
Dolaysız da ayrılabilir. Evet.
Tabii.
Niye?
Şimdi onun burada yanıtını vermeye veriyor ya da vermeye çalışıyor.
Sanki
bak sanırım o tekillik bu faktörle bağlantılı. Yani dolaysız ideanın, yaşam ideasının tekil bir bireyde bulunması, tekilde bulunması onun tekilliğin sonlulukla ilişkisi olduğunu biliyoruz. Tekil olan şey, edimsel olan şey, yani tekil, somut bireysel olan şey sonlu. Doğal, yani bir birey, bir türün bir bireyi, bu sonlu. Ve sonluluk öteki bakış açısıyla da tutarlı olmalı. Yani dolaysız ideanın, yani tekil olursa sonlu olacak. O zaman dolaysız idea da sonlu olacak. Ama bunun mantıksal olarak açındırılması gerekir. Yani, orayı ilgilendiriyor. Sen o zaman.
İlk moment tekille başlıyor bir anlamda. Değil mi? Öyle mi anlamalıyız? İlk momenti Yani yaşamı tekille başlatıyor. Evet. Aslında yaşam evrensel ama aynı zamanda onun tekilliği de öne çıkıyor ve tekillik dolayısıyla o sorumluluğu getiriyor. Yani diğer momentlerden ayrı olarak yani tüm momentlerde yine evrenselle başlıyor.
Yaşam tasımdır ve tasım olduğu için tekilde sonlanması, vargılanması gerekir ve o yüzden öyle bir şey var açıklama ve tekile geldiği zaman artık sonluluk yine de tekil olmasına bağlamıyor sadece. Bu alanda idranın dolaşsızlığı nedeniyle ruh ve bedene ayrılabilir olmaları belirlenmeli taşır. Bu dirimli olanı ölümünü oluşturur. Şimdi dirimlerin süreçleri ondan sonra şu 220. paragrafa biz sıyalım sonra geri dönebiliriz. İlk sürecinde kendi içinde özne ve kavram olarak davranan dirimli birey ikinci süreci yoluyla dışsal nesnelliğini kendine benzeştirir. Dışsal nesnelliğini kendine benzeştirir.
İlki anlamı.
Dedik ya birey var ilkin, dolaysız. Bu kendi içinde özne diyebiliriz ve kavram olarak davranan ya da olan birey ikinci süreci yoluyla tikelleşmesi yoluyla dışsal nesnelliğini kendine benzeştiriyor. Dışsal doğayı dışsal doğayı içselleştiriyor, özümsüyor, benzeştiriyor, asimile ediyor. Ve böylece olgusal belirliliği kendi içinde koyar. Ve böylece şimdi kendinde tür ya da törsüsel evrenselliktir. Bu da sanırım yani belki de böylece burada biraz uzak duruyor ama yani yaşayan dirimli birey yaşayan birey tür olmadan düşünülebilir soyut bir şekilde bakarsak ama saçma.
Ama dolaysızlığını koyduğumuzda onu öyle
soyut yani, olarak düşünülebilir. Ama düşünür düşünmez dehşete düşüyoruz. Tür olmadan bir birey nasıl olabilir?
Türünün tek örneği diye deyim var mı?
Evet. Kim diyorlar?
Tür olmadan birey olabilir mi? Yüzde sıfır değil mi?
Sıfır. Ama sadece işte analitik felsefe denen şey bunu kabul etmek zorunda. Çünkü o analiz ediyor ve analize gerçek diyor. Gerçek varlık yalın olandır. Yani türden ayrı olan tekildir, bireyseldir diyor. Türün tikelleşmesi, öznenin kendi türünün bir başka öznesi ile bağlantısıdır. Şimdi türün tikelleşmesi diyor. Türün tikelleşmesi. Buradan yargı ve yargı türün böylece birbirlerine karşı belirlenmiş bireyleri ilişkili bir türdür. Yani eşeysel ilgi, affinite burada. Bu aynı zamanda bir yargı, türün yargısı ve birbirine karşı belirlenmiş bireyleri, türün bireyleri. Yani türün bireyleri türe ait oldukları ölçüde aynı olacaklar. Ama aynı zamanda da o türün sürekliliği için
karşıtlık olması gereken
bir ortadan kalkma durumunu yenecek bir ortaya çıkma mekanizmasını işletmek zorunda. Yani ölümü etkisizleştirecek bir yeniden doğma süreci yaratmak zorunda. Yani şimdi
mantıksal mı çıkarım?
Mantıksal. Evet. Şimdi türü düşünelim. Tür içinde bireyler var. Tek eşeyli gibi.
Ya bu bireyler kalıcı olmak.
Yani sadece erkekler var ya da sadece kadınlar. Dolayısıyla ne erkek ne kadın var. Sadece türün bireyleri var. Bunlar doğuyorlar. Nasıl doğuyorlarsa her neyse başlangıçta. Ondan sonra sonlu oldukları için ölüyorlar ve o zaman tür de gidiyor.
Ayrımsız çokluklar gibi.
Evet yani eğer eşeysel ayrım olmasa tabii ki çok kolay bir çıkarsın.
Tür olmaz.
Yani
tür sonsuz bir şey.
Değil mantığı böyle. Türü var etmek için eşeysel ayrımı doğrulamak zorundayız.
Tabii yani
bu mantıksal. Şey için ne diyor? Bu
ayrımsız çokluklar. Ama çokluk olmazdı.
Hermafrodit.
Hermafrodit. Yani, biliyor tabii.
Tür de olmaz.
Yani bu kavramda biliyorlar ama. Tür de olmazdı.
Yoksa tür kendi içinde yani örneğin insan türü dişisi erkeği yerine hermafrodit diye bir şey var. Biyolojik bir tür var yani kendi içinde. Nasıl bir tür? Hayır şeyde de var canım. Doğada da
var.
Doğada da var. Doğada da var. İnsan olarak değil tabii de doğada da var ya.
Güzel. Yani bunu ne yaptınız? Hermafroditizm denen şey.
Bildiğim kadarıyla en bariz örneği de solucanlar.
Mısır var. İnsan mısır bitkisi.
Evet.
Yani kendi kendine.
O zaman bir yani, şöyle deneyim.
Hemen bazı... hem dişi yani.
Ama tek bir bireyde de olsa dişilik ve erkek kavramları.
O zaman orada şu yapılacak, eşeysellik.
Yani o dönem belli bilmiyor olabilir biyolojik olarak, bilmiyorum. Yani.
Ha, biliyordur herhalde. Yani. Botanik var mı?
Ama yine
yani, onu çok onun bir şey var şey yani. Yani eşeyselliğin var. Zorunluluğu açısından bir önemi var mı? Yok. Yani şu mantıksal yargının çıkarsınız. Yani biz şu anda şunu yapmaya çalışıyoruz değil mi? Türün devamı için eşeysellik zorunlu.
Evet.
Bu mantıksal bağlantıda bu teknik şeylerin detayın anlamı var mı?
Yani o da kendi içinde çözülebilir. Türün eşeysellik kavramını burada onu yapmıyor. Freud de yapmıyor. Yani eşeysellik kavramı sadece karşı cinsler, iki cinse ayrı.
Eşeysüreme de var mesela.
Eşeysüreme de var. Hermafrodizm de var.
Ortadan bir örnek falan.
Evet.
Üreyenler var.
Yani
evet hücrelerde bir takım tek hücreli hücreler
yani şu anda
var.
Şey de olacak.
Canlılarda yani bu
yani burada önemli olan şey değil, kadın ve erkeğin şey değil, bedenleri değil bir bakıma.
Bireyleşmeler değil, onun kavramı.
Zigot, tohum
aslında doğa, denen şey. Aslında doğa durumundan sonraki ilk ilerleyiş yani olabilir, eşeysiz üremeye geçebilir.
Yani biz burada eşeğin mantıksal türetimini değil, evet. Üremenin mantıksal
türetimini. Yani mantıksal olarak
üremenin, üremenin, bir sonraki nesile geçişin.
Evet, evet.
Onun bir biçimi karşı eşeğler. Ürünün ilişkisi. Bir başka biçimi şey olabilir. Tüp bebek olabilir. Hermafrodit ya da yani o bebek anne karnında zorunlu olarak anne karnında büyümüyor. Başka baba karnında da büyüyebilir. Yani. Gerekmiyor. Ama doğanın şeyi bu, sağlığı bu yani ve onu...
Tür sonsuz olmak durumunda bir mantıksal önermemiz var mı onu çıkarsarken?
Evrensel yani
sonlu, sonlu tür olabilir mi?
Ortadan kalkan
şimdi, türler var. Sonlu türler de sonlu.
Kısal nedenler.
Yani türler de sonlu. Çünkü tür de şeye karşılık düşmüyor. Fiziksel evrensel olarak evrensel kavrama tam karşılık düşmüyor.
Biraz zorlar.
Sonlu, evet.
O zaman şey mantıksal türetmesini yapamayız gibi geliyor yani. Ama, o zaman türeme zorunlu olmalı. Çünkü tür devam etmesi diye üremeyi zorunlu kılamayız.
Türün kötü sonsuzluk diyebiliriz. Türün sürmesi sonsuzluk değil ama kötü sonsuzluk. Yani tür kendine yineliyor. Orada nicel bir durum
var. Türün kendini yinelemesi evet, kötü sonsuzluğa ve cinayete. Evet,
karansal çıkasını şöyle yapmadık mı demin?
Türün sürmesi için.
Türün sürmesi için dedik, çözüm. Değil mi? Ama tür niye sürmek durumunda, zorunda? Türün kavramına mı ait bir şey bu?
Evrensel
yani olarak. Yani tür sonsuz mu olmak zorunda değil.
Evet.
Değilse üreme de zorunlu bir şey olamaz, çıkarsam olamaz orada.
Tamam, tür gerçek anlamda sonsuz değil. Yani sonsuz değil zaten tür. Türe sonsuz dediğimiz zaman kötü sonsuzu demek istiyoruz. Anladım. Olur mu o zaman?
Tam ileriye doğru.
Ama... Belirsizce sürme. Yani tür şey değil.
Ama yine de bir evrenseli ve üst kavramı şey yapmıyorum. Tür.
Yani türler yok oluyorlar. Dediğim gibi büyük bir çok. Dinozorlar ya da başka pek çok. Her gün yüzlerce tür yok oluyor ve yüzlercesi doğuyor.
Ama otomatik mi?
İnsan
evet.
Ama yani, üremeyi oradan çıkartalım.
İnsan türü de yok olabilir.
Ama mesela insan türü mesela değişik. İnsanın boynuzları olmuyor.
Evet.
Yani mesela tamam dinozorlar ortadan kalkıyor.
İnsan
türünün... İşte homo sapiensten homo
erectus'a
geçiyor. Ondan sonra homo erectus'a...
Şimdi şey diye bir argümanımız var. Hegel onu kabul ediyor. Yani çok fazla şey yapmasa, vurgulamasa da insan türü gerçek tür ya da ideal tür ya da doğanın ulaşabileceği en yüksek tür. Dolayısıyla insanın boynuzları falan olması gibi ya da üç beyninin ya da beyninin bir ton olması gibi bir şey söz konusu
tamam,
değil.
Tamam da o zaman tür mesela ideal. Bin sene önceki İnsan türü yani homo sapiensin bin sene öncesiyle bin sene sonrasında hiçbir fark yoksa demek ki bu negatif bir sonsuzluk.
Negatif bir sonsuz mu biyolojik tür biyolojik olarak yapısını değişti. Koruyor. Değiştiği zaman başka bir
tür. Tür kendi
kaldırmış. Türün kavramı da
o evet yani tür onu sanırım
bir yer ama zamandaki şeyi ilerleştirmişsiniz ya hani onu sormuş şey gördüğünde
evet.
Son ne dedim işte kötü sonsuz.
Evet. Gerçek sonsuz değil. Yani tür
gerçek şey sonsuz, değil. Türe şeye de bağlı olmayacak, ona taşıyan bireylere de bağlı evet. Olmayacak.
Eğer tür yani, gerçek sonsuz olsaydı, Tanrı gibi bir şey olur diyor.
O zaman Platon yanlış yapmış. İdeaya tür de demekle herhalde. Çünkü idea...
Tamam, ama idea dolaşsız biçiminden henüz oradayız. İdeanın yaşam aşamasında. Yani... Saltı gider diye bir şey var. Hı. O da oraya gelmedik.
Üçüncü aşamamız. İkinci yarısından mı gelelim ona?
Üçüncü aşamamız.
Evet.
Sen kayıt almıyor musun?
Alıyoruz. Alıyoruz. Ya bugün bir şey dinleniyor. Daha var şeyimiz. O zaman şimdi türün yani onlar o yüzden belki bu bölümü bütün o geri kalan bölüm momentleri de geçtikten sonra bir daha tekrar gözetebiliriz belki ama bilmiyorum ya şimdi mantık biliminin de sonu olduğu için bu öyle kalacak gibi görünüyor. Şimdi burada şeyi bağlayabiliriz. İdeanın ikili yapısını, yani kavram ve realitenin birliği olma, kavram ve nesnelerin birliği olma yanını burada yaşam ideasında, bilgi ideasında ve saltık ideada inceleyebiliriz. Yani ideanın o ikili yapısı, birlik olma yapısı üç momentinde de sürecek. Yaşam ideasında bu dolaşsız. Bilgi ideasında orada idea yargı momentine geçecek ve yarılacak, ayrım içine girecek. Saltık idea da o uçlar birleşecek. Yani saltık idea teorik ve pratik ideanın birliği diyor. Onu yani kılgısal derken bütün kılgı, ikinci momenti kılgının altına alınmış gibi görünüyor ama öyle yapmaması gerekir. O zaman tikel bir tanım. Şimdi bilgi iddiasına geldiğimiz zaman ona bakalım. Oradan yaşamı karşılaştırız. Bilgi iddiasında da özne ve nesne karşıtlığı var. Ama bilgi iddiasında kavram karşısına kendini alıyor. Yani ruh ve beden ayrımı yerine çünkü yaşam iddiasında ruh kavramın evrenselliğini temsil ediyor ruhuma ve beden kavramın nesnelliği ya da realitesi. Bilme. Şimdi burada aslında 224'te paragraf 224'te veriyor o şeyi karşılaştırmaya galiba. Yani iki tane yargı var diyor. Şimdi bilmeye geçiyormuş. Şimdi aslında Hegel'in burada söylediği her şeyi şu ana kadar ele almış olduk. Kötü sonsuzluğu falan da gördük. Yani yaşam kendini böyle ilkin yalnızca sonsuza da ilerlemenin kötü sonsuzluğuna götürür. Üreme süreciyle.
Tür anlamında.
Tür. Türün üremesi. Hayvan için türün süreci onun derimselliğinin en yüksek noktasıdır. Yani hayvan için varoluşunun en yüksek noktası.
Türü de.
Üremesi. Dirimle ölür diyor aslında burada. Çünkü çelişkidir. Kendinde evrensel tür olmak ve gene de dolaşsızca salt tekil bir şey olarak var olmak. Yani.
Sonu ve sonsuzun birbiri olmak.
Yani.
Tür evrensel ve tekilin birliği bu çelişki. Ölümde tür kendini dolaysız bireyin üzerindeki güç olarak tanıtlar. Ölümde tür kendini dolaysız bireyin üzerindeki güç olarak tanıtlar. Yani tür sürer ama birey gider.
Yani tür olduğu için belki birey de ölümlü.
Elbette.
Değil mi?
Elbette.
Yani tür olmasının sebebi o zaten.
Türün tek örneği gerçek olsaydı şey mi olacaktı?
Tür. Kızmak tür ve birey işte o
kadar. Ne demek bu?
Ne?
222 paragraf.
Ama yaşam saf, dersi...
Dolaysız tekil, tekil dirimselliğin ölümü tinin doğuşu.
Tamam. Bu şey. Baştan 222'de ama yaşam iddiası böyle ki kendini yalnızca herhangi bir dolaysız buradan değil ama genelinde bu ilk dolaysızlıktan da kurtarmıştır. Yaşam iddiası kendini şimdi bunlar kendine, kendi gerçekliğine gelir. Dolaysızlıktan çıkması gerekiyor. Yani orada kendini ortadan kaldırması gerekiyor. Ölümle kendini ortadan kaldırıyor.
Tür ideyası.
Türün, hayır. Türün ideyası değil.
Yaşam.
Tekillik. Ki ilk dolaysızlığın nedeniyle evrenselliğe karşı olumsuz olarak davranır. Onun gücünde, ya yani bunun gücünde yiter diyor. Türde yiter bireysel. Ama yaşam iddiası belirli ki kendini yalnızca herhangi bir dolaysız buradan değil ama genelinde bu ilk dolaysızlıktan da kurtarmıştır.
Sürece devam etse, o demin süreçten hatta ömrü devam etse gene tür sürekli kalacak. Ben ters düşünüyorum bugün.
O zaman tür olur mu? Güzel. Yani olur. Hep aynı sonsuz bireylerden oluşan.
Ölümsüz. İyi. Hep aynı tür.
Başka bir şey olur muydu?
Tür olmazdı o zaman. Yani
başka bir şey olmayacak.
Altında bireyler
olmazdı.
Mine'nin söylediği şey onu kapıyor yani.
Nasıl
bireyler olmazsa tür olmaz.
Tür olduğu için
bireyler
ölümle. Yani
tam senin dediğinle ilgili.
Ben de ölümsüz bireylerden oluşan evet, bir türden bahsediyorum.
O şey olmaz diyor. Ölümsüz
tür olmaz.
Niye?
Tür olmaz. Tür olmasına gerek kalmaz. Çünkü hep bireyler olur.
Hep aynı.
Birey başka
bir kitlenin adı bir tür olmaz mı?
Farklılık oluyor ama. Türde bir farklılık var.
Onun her
türün altına girenler var.
Tür nesil mi gerektiriyor?
Hayır, yani? Hayır. Türün altına girenler var. Yani orada sonsuz birey türün altına girmek gereksinimde değil.
Tür, o zaman tür olmasına gerek
olmaz. Ayrım yok.
Haklısın galiba da ben yakalayamadım onu. Yani.
Ayrım olmaz o zaman. Ayrım olmayan yerde türden bahsedebilir misin?
Belki bunu çürütebiliriz.
Ayrım mı ilişkisi olsun, başka bir kavram onu nasıl tuttun? Ayrım mı olması sonuç gerekiyor? Bireyler arasında ayrım var işte. Yani o tür bir ayrımdan bahsediyorsan benim dediğim örnekte de.
Hayır, tür olma ayrımından bahsediyorum.
Çok harika bir
kardeşim. Tür olmak ayrımından.
Evet.
Evet. Yani neye tür
bir, diyorsun? Bir türden bahsediyorum ben. O bireyler
bir tanesi tür olmaz yani.
He?
Bir tanesi tür olur mu?
Bir tane değil. 500 tane.
500 tane 500'ü, aynı.
500'ü de aynı ve bir tür.
O zaman aynıysa tür niye olur?
Tamam, sınıf olur. 500 tane daha başka bir tür.
Sınıf olur ya.
Ayrım işte
sen
size.
Sınıf olur,
yani
sınıf olur demek istiyorsun.
Evet.
Ha, evet.
Evet, tür olmaz ama sınıf olur. Grup, ortak bir grup.
Ama ölmedikleri için tür olmazlar mı yani sonsuz olsaydı ömürleri?
Ya bana yani değişik yanıtlar gelir herkesten. Yani kişilerden, biyologlara sorsak, evrimcilere sorsak falan.
Kendim için yanıt arıyorum. Yani haklı gibi geliyor bir şey söylemesin. Yani daha farklı bir şey anlayacağım. Belki de anlayamıyorum.
Evet, neden olabilir.
Yani ölüm yani türü oluşturanların ölümlü olması mı türü oluşturur?
İşte evet, ben de onu soruyorum.
Ölümlü olduğu için tür var.
Ama ölüm
öyle diyor da.
Yani bize gerek yok ama.
Hepsi ölümsüz olması.
O ne demek işte?
Aynı olması mı demek? O zaman tür o.
Olimpos tanrılarının bir türü yok.
Hayır, tür apriyor.
Sınıfı var ama türü yok. Tiratitanlardan ayrılar.
Ama tanrılık şey var evet, orada ortak.
İşte ama tür değil o.
O tanrılığın tür neredeyse
ölümsüzlük. Şunu da söyleyeyim. Evet, tür apriori sonludur. Çünkü eğer sonsuz olsaydı tür olmayacak. Tür biyoloji, doğaya ait bir terim burada. Senin dediğin durumda
yani doğaüstü oluyor. Yani eşitlik gerekiyor dedi ya.
Ölümsüz diyorsun. Sonsuz yani.
Teorik olarak imkanı var diye sandın az
evet.
önce.
O teorik olarak tabii. ama kavramına aykırı türün, tür kavramı
canlı teorik olarak şöyle olanağı var, evet. şey var, bireysel yapı yenilenebilir, tazelenebilir. Yani bir hücre neden ölüyor? İçinde kimyasal bileşiklerin oranının...
Paslanıyor.
Evet, paslanıyor ya da eskiyor falan. Yani yenilenirse o hücre yaşar. Dolayısıyla sonsuza kadar yenilenirse sonsuza kadar yaşar.
O zaman türe son mu vermiş oluruz kendi türümüze?
Ama orada şey var, yani doğanın yerini alan bir başka süreç var. Beden doğaya ait olmak demek. Ve insanın insan olması için doğaya ait olması, yani sürünmesi, acıkması, yaralanması falan filan gerekiyor. Yani doğa, ruhun şey yapsanız, tinin şeyi, öyle diyorlar. Ama insan için o doğallık şey, zorunlu bir moment ve ama
peki,
doğal...
Peki eğer ki teorik imkan şey yapılmışsa ve bütün insanlık içinde paylaşılır bir teknoloji olsa hepimiz sonsuzdur. Evet. O zaman insanlık türü ortadan mı kalkar anlamına gelecek?
Kalkmayacak diyorum çünkü yine doğal olmamız sürecek.
Doğal
bedenimiz sürecek.
Yani türde doğal
yani
olmakta.
Bir şey çizerse senin buranı yine acıyacak.
O zaman tür sonsuzdur.
Yani, teorik olarak.
Yani. Tin sonsuz. Çok fazla şey ne bileyim. Göktaşı çarpmadığı zaman, dünyada yani bir şey olmadığı zaman
öyle bir durumda
yani canlı olarak, doğal olarak seleksiyonu
tabii. Yani ama biliyoruz ki bu galaksi patladığı zaman onu durduracak enerjiyi henüz nereden bulacağımızı bilmiyoruz.
Ama teorik olarak bunu bulabileceğimize dair
yani bir gezegen kurtulsan, bir kurtarıcı gezegene binip gitsen orada da enerjin bitecek. Tekrar yeni bir yıldıza ulaşıncaya kadar dışarıdan enerji alamadığın zaman ama bunlar felsefenin şey spekülasyon oluyor yani felsefe.
Teorik olarak ben çok tür sonludur ama real olarak teorik olarak tür sonsuzdur ama tabii. Real olarak sonludur. Yani ama, tür atılıyor, sonludur.
Teoriyle
tür de son, tür de son. Yani real canlı, olarak türler de son.
Canlı
kalkıyorlar, yok oluyorlar.
Düşün, canlı türü olarak
ama
düşündüğün
zaman nereden insan, insan yok oldu.
Ama canlı türü olarak düşün.
Genel anlamda ifade ediyorum. Evet. Tamam, canlı türü. Böyle
biraz düşün. Önce sorduğun soruyu canlı türleri olarak düşün.
Canlı şeyi sonluluk kavramında taşıyor. Türün canlı türünün oluşum şeyi orada zaten.
Hmm, onu da istesem. Yani canlı olduğu için ölümlü olacak. Evet. Türü mantıksal olarak sonlu yapan şey onun canlı olması mı?
Evet.
Bu böyle bir şey doğru şey mi?
Ama temel tikelde dedi.
Yani türün sonlu olma zorunluluğu tür kavramında canlılık momentinin olması.
Türde canlılık.
İki kişi konuşunca kayıt olmuyor.
Hem olmuyor hem anlaşılmıyor. Buyurun Kemal Bey.
Evet. Yani, şöyle. Tekilde mi tikelde mi canlılık? Hangisinde?
Yani tekilde.
Tekilde ise o zaman yani tür sonsuz olabilir. Sonsuzdur tür.
Canlı tür diye düşünme esasında öyle bile deme. Tür canlılığı moment olarak alıyor. Çünkü canlılıktan sonra gelen bir şey tür.
Hı
hı. Evet. Mantıksal olarak da öyle dedik. Dolayısıyla tür sonlu olmak durumunda çünkü içindeki moment canlılık momenti sonlu diyor Defne.
Yani evet.
Tabii. Doğru söyle. Yani türün sonluluğu...
Bana mantıklı gibi geldi.
Türün sonluluğunun şeyi orada, temeli orada.
Orada yaşam ideası yapabildiğimiz aslında ilginç. Teorik olarak sonsuz yapabilme düşüncesi.
Tabii. Ama işte o spekülatif bir şey.
Ama orada doğa yenilmiş oluyor. Orada yani, artık onu kaldırıyorsun, o canlılık gibi bir şey değil. O başka bir kavram.
Doğa üstü gibi. Evet. Biraz doğa üstü.
Ben uzman değilim.
Ama tin doğa üstü yani.
İşte tinin böyle bir potansiyelini de teorik olarak kabul etmek zorunda diyorum. Yani ölümün de yenebileceğini, doğal yani moment olmaktan belki çıkarılabileceğini yani bir tanrısallığı da bir anda kabul etmemiz de gerekiyor.
İnsan bedeni doğal yanı şey olabilir, yeni tutulabilir.
Çünkü
galaksinin yaşı da şey, başka yere gidilebilir.
Canlı
bir
moment olarak olabilir.
Evet yani, tabii şimdi.
Sadece
evet.
Şey,
enerji şey
uzayın ortasında
her
çok her şeyden canlı çok uzakta yani olduğun bir yerde enerji nereden bulacaksın? Ne güneş yani var, ne bura, ne radyoaktiviteye dayanır.
Ama şimdi
bir yeni güneşler mi?
İşte gidinceye kadar.
Ama esasında bir yani, kavram varsa
en yakın yıldız on yirmiye ışık yılı uzakta ve
biz onu gösteriyoruz gerçek yeri. Güzel
gibi bir şey.
Şimdi ama ben günlük dilde kullanmıyorum.
O yolcu
sınıf
İşte teorik olarak şöyle şeyler var. Kazandığın ilk ivme ile çok yüksek hızlara ulaşıp
bir anlamda mümkün.
Günlük değil, ideayı anlatmaya yeterli.
Bundan sonrası spekülatif.
Yani ideayı anlatmak için daha
öfkenin. Ama şey olarak, yani kavramında düşündüğü zaman sanki insanın o doğa yavrunu yenmesi ya da tümüyle korkuyla altına alabilmesi olanak dahilinde olması gerekiyor. Öyle gibi.